Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beyti'nin salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 20 Behmen 1401 Hicri Kameri, 18 Recep 1444 ve Miladi 9 Şubat 2023 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'deki deprem felaketi üzerinden yap röportaj, İran basından seçmeler, unutulmaz görüşme, Şia tarihinin büyük alimleri ve kalıcı teresimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer müzakerelerde yer alan Batı taraflarının tutumunu eleştirdi. İran kurtarma ekipleri Kahramanmaraş merkezi depremde enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı. 3 İranlı sporcu Türkiye'deki depremde hayatını kaybetti. Kahramanmaraş merkezi depremin etkisi sürüyor. Ve İslam İran genelinde 11 Şubat etkinlikleri düzenleniyor. Şimdi haberler.
İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, nükleer müzakerelerde yer alan Batı taraflarının tutumunu eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, 11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam Devrimi Zaferi'nin 44. yıl dönümü münasebetiyle video mesajı yayınladı. Emir Abdullahyan mesajında İran'ın müzakere masasından asla kaçmadığını vurgulayarak, müzakere ve diplomasiden hiçbir zaman uzaklaşmadık, İran milleti menfaati söz konusu olunca aktif olarak çalışıyoruz dedi. 2015 tarihli nükleer anlaşmaya ilişkin Emir Abdullahyan, Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin İngiltere, Almanya ve Fransa tüm engellemelerine rağmen uluslararası yükümlülüklerimize bağlıyız ifadesini kullandı. Emir Abdullahyan ayrıca Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliğinin devam ettiğini belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği teknik düzeyinde olmalı ve ajansın siyasi ve seçici yaklaşımlardan uzak durması gerektiğine inanıyoruz açıklamasını yaptı. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İran karşıtı kararlarını da eleştiren Emir Abdullahyan, Avrupa son aylarda İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca adımlar atan Fransa, Almanya ve İngiltere'den ibret ibaret değildir. Avrupa kıtasının büyük bir bölümü bu tür politikaları desteklemiyor değerlendirmesinde bulundu. Emre Abdullahyan sözlerine şöyle sürdürdü. Dengeli, dinamik ve akıllı diplomasi çerçevesinde komşu ülkeler ve Asya kıtası İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının ana önceliğidir. Aynı zamanda Latin Amerika, Avrupa, Afrika ülkeleri ile işbirliğini geliştirmek için ciddi çabalar sarf ettik. İranlı yetkili nükle müzakerede yer alan Batı taraflarının tutumu hakkında bazı Batılı taraflar müzakereyi siyasal hedefleriyle parti emelleri için bir araç olarak kullandı. Biz bu tavrı şiddetle eleştiriyoruz diye konuştu.
İranlı arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı. İran Kızılay internet sitesinde yer alan bilgiye göre İran'dan Türkiye'ye giden kurtarma arama ekipleri dün Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 3 kişiyi kurtardı. İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivent, İran ekiplerinin Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını açıklamıştı. Kolivent, çarşamba günü 8'er kişiden oluşan 10 acil müdahale ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti. İran medyasına göre çadır ve gıda paketi gibi malzemelerin bulunduğu kargo uçağı Türkiye'ye gönderildi. Depremden etkilenen bölgelere destek için yola çıkan kargo uçağının Gaziantep Havalimanı'na inmesinin planlandığı kaydedildi.
Malatya'da Kırçuval Otel'in enkazında bulunan 3 İranlı amput futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı. İran medyasına göre Malatya'da Kırçuval Otel'in enkazında bulunan 3 İranlı ampute futbolcunun cansız bedenine ulaşıldı. İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Milli Ampute Futbolcular Muhammed Reza Mir Ahmedi, Mehdi Saidavi ve Hamed Matrudi'nin de Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Malatya'da çöken otelde 11'i voleybolcu, 4'ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kalmıştı. Malatya, Battalgazi'deki Kırçuval Otel'in deprem nedeniyle yıkıldı, belirtilmiştir.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti. İran Büyükelçisi burada açılan taziye defterini imzaladı. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat pazartesi sabahı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremde başta Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır olmak üzere bölgedeki birçok kent yıkıma uğradı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16.170 kişinin yaşamını yitirdiğini, 63.793 kişinin yaralandığını bildirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 16.170'i yükseldiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Yüzlerin afeti olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yağmalama olaylarına OHAL yetkilileriyle müdahale edileceğini dile getirdi. Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uzmanları tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan Sahra Hastanesi ilk hastalarını kabul etmeye başladı. Öte yandan CHP'li 135 milletvekili depremzedelere destek için birer maaşlarını bağışlama kararı aldı.
11 Şubat 1979'da gerçekleşen İslam devrimi zaferinin 44. yıl dönümü nedeniyle cumartesi günü İran genelinde çeşitli etkinlik ve yürüyüşler yapılacak. Tahran İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkanı Hucetul İslam Muhammed Hüseyin Musapur bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İslam devrimi etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Hucetul İslam Musapur, İslam devrimi zaferinin 44. yıl dönümü nedeniyle cumartesi günü ülkesinin 1400'ü kentiyle 38 bin köyde yürüyüşler yapılacak dedi. Hucetul İslam Musapur, Tahran'da düzenlenecek törene Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in katılacağını da sözlerine ekledi. İmam Hümeyni liderliğinde 11 Şubat 1979'da gerçekleşen devrimin 44. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. İran'da her sene İmam Hümeyni'nin Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile devrimin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor. Başkent Tahran ve ülkenin diğer kentlerinde 11 Şubat'ta kalabalık törenlerle devrim kutlaması gerçekleştiriliyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın nükleer bilgilerinin ajans tarafından ifşa edilmesi hakkında COEP'in gizli raporlarının başkalarına ifşa edilmesiyle bağlantılı olarak ajansın siyasi ve profesyonel olmayan davranışlarından dolayı üzgün olduğunu söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'a yönelik faaliyetleri hakkında Sputnik ile yaptığı görüşmede, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması karşıtlarına İran'ın nükleer programı hakkında bilgi verdiğini söyledi. İslami, ajansın COEP'in gizli raporlarının başkalarına ifşa edilmesiyle bağlantılı olarak siyasi ve profesyonel olmayan davranışlarından dolayı üzgünüz, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki ilişkinin güvencelere dayandığına işaret etti. Düşmanların İran'ın nükleer teknolojiye ihtiyacı olmadığını da gösterme çabalarından İran'ın askeri silah ve atom bombası elde etmeye çalıştığı iddiasının asılsız olduğunu sözlerine ekledi. Muhammed İslami, İran'ın son zamanlardaki nükleer başarılarının sağlık, tıp, çevre ve endüstri alanlarında olduğunu doğruladı. İran parlamentosu yasasına göre zenginleştirmenin temelde barışçıl amaçlarla yapıldığını ve İran'ın her zaman NPT'ye bağlı olduğunu vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı şöyle ekledi. COEP konusu İran'ın atom bombası yaptığı iddiası da dahil olmak üzere iddialar bahane edilerek İran'a yönelik yaptırımlarla ilgilidir. Ancak taraflar taahhütlerinden dönmüştür. Sonunda İslami, Borel'in COEP'in bekasına ilişkin açıklamalarına cevapan, COEP tarafları yükümlülüklerini yerine getirdiklerinde biz de ona geri döneceğiz, dedi.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov, İran ile ticarette kripto paraların kullanılabileceğinin işaretini verdi. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov, Sputnik'e verdiği demeçte İran-Rusya ilişkilerini değerlendirdi. Batı yaptırımlarına ilişkin Dedov, Ukrayna'da özel askeri harekatın başlamasının ardından Rusya'ya yönelik yoğun Batı yaptırımlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için İran'la çalışıyoruz, dedi. Dedov, 40 yılı aşkın süredir yaptırımlarla yaşayan İran, bu alanda iyi bir deneyime sahip. Bu bağlamda İran'dan öğrenebileceğimiz çok şey var, ifadesini kullandı. Rus Büyükelçi, İran ile ticaret hakkında iki ülke ithalat ve ihracatta ödeme yöntemi olarak kripto paraların kullanılmasını değerlendiriyor. Bu plan için denetleyici bir mekanizmaya da ihtiyaç var, diye konuştu.
Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ülkesinin yakında Tahran-Diyad görüşmelerine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani, Şarkol Ofsat'a verdiği röportajında Ülkesinin yakında Tahran-Riyad müzakerelerine ev sahipliği yapacağını duyurdu. Daha önce de Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran-Suudi Arabistan görüşmeleriyle ilgili olarak bu görüşmelerin güvenlik düzeyinden diplomatik düzeye taşınmasını da umut ediyoruz demişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise Riyad'ın Tahran ile diyalog için bir yol bulmaya çalıştığını vurgulamıştı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Sky News televizyonu, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin Ukraynalı pilotların eğitilmesi ve Kiev'e uçak tedarikine ilişkin tartışmalardan hoşnut olmadığını aktardı. Sky News'un İngiliz Hava Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, Ukraynalı pilotların ülkede eğitilmesinden ve İngilizlerin kaynak yetersizliği yaşadığı koşullarda Kiev'e olası savaş uçakları teslimatıyla ilgili tartışmalardan memnun değil. Kaynak, Ukrayna'ya gönderilmesi gündemde olan Typhoon savaş uçaklarının sadece askeri eğitimler için uygun olduğunu, savaş için elverişli olmadığına dikkat çekerek bu uçakların Kiev'e verilmesi tartışmalarını saçma olarak net nitelendirdi. F-35 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin gizli teknolojileri, maliyetleri ve bakım ve lojistikteki zorlukları nedeniyle tartışma konusu bile olamayacağını vurgulayan kaynak, İngiltere'den savaş uçağı tedarikine ilişkin tartışmaların Ukrayna'da boş umutlar yaratmaktan başka işe yaramayacağını kaydetti. Kaynak ayrıca, kendi savaş pilotlarının eğitimi konusunda zorluklar yaşadıklarını ve bunu açıkça dile getirdiklerini belirterek, bazı pilotların eğitim almak ve askeri birliklerde görev almaya başlamak için 10 yıla yakın bir süre beklediklerinin altını çizdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin ulusal birliğe vurgu yapması etrafında. Ulusal birlik ve toplumdaki vahdet her ülke halkı için özel bir konuma sahiptir. Ulusal vahdet olmadan bir ülke ve halkının beka ve yaşamının devam etmesi ise imkansızdır. Ulusal birlik, başı dik ve büyük İran halkının birlikteliği, anlamı halkın zafer sırrı ve toplumun güçlenme unsurudur. Muhatapları ise halkın çeşitli kesimleri, hükümet yetkilileri ve kurumlarıdır. Buna dayanarak rahmetli İmam Hümeyni, temel konuya dikkat çekiyor ve bu ülkede ve bu ülke içinde ve halk arasında ulusal birlik ve Müslüman milletler arasında İslami birlikteliği tembihliyordu. İslami birliktelik aslında dünya Müslümanlar arasında İslam ve tevhide dayalı kardeşlik ve gönül birlikteliği anlamındadır. Bu da Yüce Allah'ın ve masum imamların açık emridir. İslam ve Kur'an-ı Kerim tüm Müslümanları birlik ve vahdete çağırıyor. İslami dayanışma ve birliktelik, İslam kelimesinin en önemli şartı ve Müslümanların tüm sorunlarının çözüm anahtarı ve büyüklüğünün sırrıdır. Onların güçlü olduğunu hissetmelerini sağlar, fakat tefrika ve çelişki ise parçalanmanın en önemli sebebidir. Bu nedenle İslam, Müslümanların birlik olmalarını ve tefrikalardan sakınmalarını emretmektedir. Kur'an-ı Kerim bu birlik ve beraberliği ilahi ipe sarılmak ve muhterem elçisine uymak olarak kabul etmekte. Allah'ın ve Resulünün emirlerine göz ardı etmek ise toplumu parçalama ve tefrika sebebi olarak görmektedir. İran İslam İnkılabı da İran halkının vahdeti ve birlikteliği ve İmam Hümeyni'nin büyük önderliği ile zafere ulaştı. İslam Cumhuriyeti nizamının kurulması ile bölgesel ve küresel düşmanlar Amerika'nın elebaşlığında her zaman kesitinde İslam Cumhuriyeti nizamını zayıflatmakta her yola başvurdular ve bu yolda şimdi her zamankinden daha ziyade İran halkı ve toplumunda ayrım ve tefrika yaratmaya, halkın çeşitli kesimleri arasında ve de halk ile yönetim ve İslam mezhepleri arasında güvensizlik ortamı oluşturmaya çalışıyorlar.
İmam Hümeyni konuşmalarında defalarca İran halkını vahdete çağırmıştır. Zira halk arasındaki vahdeti zaferin sırrı olarak biliyordu. Başka bir ifadeyle ulusal vahdet İran İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasına sebep olmuştur. Nitekim İmam Hümeyni siyasi ilahi vasiyatnamesinde zaferin sırrı ve İslam İnkılabı bekasının sırrı hakkında şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz İslam İnkılabı'nın sırrı, zaferin sırrıdır ve zafer sırrını halk biliyor ve gelecek nesillerde tarihte okuyacaklardır ki onun başlıca iki temeli ilahi motivasyon ve yüce hedefi İslami hükümettir ve aynı hedef ve motivasyon ile kelime birliğiyle tüm ülkede halkın bir araya getirilmesidir. Bu mesele yani ulusal birliğin zarureti ve tefrikadan kaçınılması ve de düşmanın tefrika stratejisine dikkat edilmesi, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei tarafından defalarca dikkate alınmıştır. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Hicri Şems'i 19 Behman 8 Şubat günü İran ordusu hava kuvvetleri komutanları ve personelleriyle görüşmesinde bu çok önemli ve kader belirleyen konuya işaretle şöyle konuştu. Bugün en önemli ihtiyaçlarımızdan biri de ulusal birliktir. Ulusal birlik, düşmana karşı bir set, göklere uzanan bir duvardır. Ulusal birlik, ulusal birlik inkılabının da zaferinde ve ilerlemesinde çok büyük rolü olan şeydir ve daha sonralara da inkılabın ilerlemesinde ulusal birlik. Bugün biz bu vahdeti olabildiğince daha da artırmaya ihtiyacımız vardır. İslam İnkılabı rehberi düşmanın İran toplumunda güvensizlik ve ihtilaf oluşturma stratejisi hakkında da uyarıda bulunarak şöyle devam etti. Düşmanın stratejisi güvensizlik oluşturmaktır. Güvensizlik oluşursa geleceği umut da yok olur. Siyasi gruplarına birbirine karşılıklı güvensizliği, halk kesimlerinden birbirine güvensizliği, halkın hükümete güvensizliği, hükümetin halka güvensizliği, bunun da ona güvensizliği, bu kurumun o kuruma güvenmemesi ve birbirine kötümser olması. Tabii ki kaçırılmaz olarak bazı ihtilaflar vardır. Bu ihtilafları çatlağa, faya dönüştürmemek istiyorlar. Bir ara kadını söz konusu ediyorlar. Bir arada Şii ve Sünni konusunu gündem ediyorlar. Bir arada diğer çeşitli konuları, bir ara kuşaklar arasındaki ihtilafı ileri sürüyorlar ki ihtilaf oluşturulsun.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Yaptırım ve Terör, Suriye depremzedelerinin iki büyük sorunu başlığı altında. Suriye hükümeti bu ülkenin depremzedelerine yardım sağlamakla meşgulken, yaptırımlar ve terörizm hükümetin işini zorlaştırıyor. Suriye ve Türkiye'de meydana gelen son 7.8 büyüklüğündeki depremde Suriye tarafında en az 1500 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3000 kişi de yaralandı. Enkaz altındaki binlerce kişiye ulaşılmaya çalışmaları da devam ederken binlerce kişi evsiz barksız kaldı. Depremin ardından Suriye hükümeti depremzedelere gerekli yardımları sağlamaya odaklandı. Fakat Suriye ve Türkiye'nin depremzedeleri ve yardım çalışmaları birbirine eşit değil. Zira Suriye son 12 yılda savaş ve yaptırım şartları altındadır. Fakat Türkiye bu şartları yaşamıyor ve Avrupa hükümetleri ise yardım önceliklerini Türkiye'den yana gerçekleştiriyorlar. Suriye son 12 yılda yaklaşık 80 ülkenin desteğinde olan teröristlerle savaş halinde. Teröristlerle savaş Suriye'deki altyapının tahrip olmasına, milyonlarca insanın bu ülke içinde yerinden yurdundan edilmesine neden oldu. Suriye'nin son 12 yıldır içinde bulunduğu savaş sonucunda tesisleri adeta yıkılmış durumda. Ve bu durum hükümetin bu ülkenin depremzedelerine yardımcı olmalarında ciddi sorunlarla karşılaşmalarına neden oluyor. Bu nedenle Suriye hükümeti depremzedelere yardım etmek için asgari olanaklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu durumda terör örgütlerinin bu ülke içinde hala var olması Suriye hükümeti özellikle askeri alanda olmak üzere tüm imkanlarını depremzedelere yardım etmek için kullanamamasına sebep oluyor.
Teröre ilaveten Suriye hükümeti, Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından da yaptırımlarla karşı karşıyadır. Nitekim son 12 yıldaki yaptırımlar ise Suriye'de ilaçlar da dahil olmak üzere birçok temel kalemde kıtlığa neden olmuştur. Washington'un Sezar Yasası adı altında Suriye'ye uyguladığı yaptırımlar, bu ülkeye yardım yapılmasının önünde birçok kısıtlamaya sebep olmuştur. Ayrıca ilaç ambargosu Amerika'nın Suriye halkına karşı işlediği en büyük cinayettir ve bu kritik durumda depremzedelerin birçok temel ilaca erişimi de engelleniyor. Bu arada yaptırımlar Suriye'ye insani yardımların da gönderilmesini imkansız hale getiriyor. Suriye halkının başına böyle bir felaketin gelmesiyle küresel teamüllerin aksine Suriye halkı ile sözlü olarak bile dertlerini paylaşmayan Amerikan Başkanı Joe Biden paylaştığı tweet'te şöyle yazdı. İlgili tüm kurumlarımızdan Türkiye ile koordineli olarak depremzedelerin durumunu yakından takip etmelerini ve gerekli tüm yardımları da yapmalarını istedim. Bu şartlar altında Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad ise El Meyaden televizyon kanalına bu korkunç depremle ilgili yaptığı konuşmasında şöyle dedi. Facia büyüktür. Daha da derinleşmesine sebep olan ise Suriye'nin terörizm ve destekçileriyle savaş halinde olmasıdır. Yaptırımlar da bu faciayı daha da zorlaştırdı. Amerikan yaptırımları da Suriye'nin her şeyden mahrum olmasına sebep olmuştur, hatta ilacı bile. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan deprem olayıyla ilgili ayrıntılı haberler ve detaylı gündeme yansımaktadır. Geçtiğimiz günlerde bu şiddetli depremden sonra 790'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldiği söylendi. Hükümete karşı gelen eleştiriler de gündemde çok dikkat çekiciydi. Pazartesi günkü depremlere düşük hızla müdahalede bulunması nedeniyle hükümete gelen şikayetler üzerine Türkiye'de Twitter'e erişim engellendi. Daha sonra yine de çeşitli yetkililerin depremzede bölgelerden incelemelerde bulunması ve depremzedeleri ziyaret etmesine yönelik de bazı eleştiriler yine medyaya yansıdı. Örneğin Cumhurbaşkanı ülkenin depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunurken hükümetin pazartesi günkü Türkiye'nin güneyinde meydana gelen bu yıkıcı depreme verdiği ilk tepkisinde sorunların olduğunu kabul etti. Şimdi bugünkü sohbetimizde yine bu olayla ilgili yaşanan son durumu konuşmak istiyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Bedri Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler.
Ben teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi ilk önce bu olaydan dolayı size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve sohbetimize şöyle başlamak istiyoruz efendim. Siz orada nasıl gördünüz bu deprem olayını? Sizin bölgenizde özellikle hissedildi mi? Ondan sonra gelen bu yardım ekiplerinin faaliyetlerini, hizmetlerini, özellikle enkazın altında kalan vatandaşları kurtarma çabalarını nasıl gördünüz? Bir genel değerlendirmenizi alalım bu konuda efendim.
Doğrusu Türkiye bu konuda her deprem olduğunda gereği yapılmıyor. Yani bu arama kurtarma çalışmaları olsun veya deprem bölgesindeki insanların ihtiyaçlarını karşılama noktasında olsun tam anlamıyla bir cevap olamıyor. Bu nedenle elbette bu cevap olmama durumuyla karşı karşıya kalan hükümet buna yönelik eleştirileri ve eksikleri ortaya koyan kesimlere de karşı tavrı çok ahlak dışı bir şekilde olmuştur. Yani bu nedenle mesela en son Cumhurbaşkanı'nın eksikleri ortaya koyan ve bu yönde eleştirilerini koyan kesime kullandığı laf ve sözler bayağı ağır oldu. Yani bu nedenle eksikleri görmeyen bir yönetim bu eksikleri ortaya koyan kesimlere de karşı tavrı çok sert olduğundan dolayı da eleştirilere neden oldu. Bunu karşılık bir de sosyal medya ve bu yönlü yayınlarda bulunan kesimlerin çalışmalarını engellemek amacıyla internet üzerinde engellemelerle karşı karşıya kaldı. Elbette bir zaman geçmesine rağmen hala enkaz altında insanın olması ve buna karşılık hala insanlara ihtiyaçlarını karşılama durumundaki şeylere yerine getirilmemesi insanların acılarını büyütmeye neden oldu. Bu yönde gerekli yardım yapmak isteyen kesimlerin de yardımlarını engelleme gibi bir durumla karşı karşıyadır. Sadece hükümet bu depremi de kendi siyasi propaganda amaçlı olarak kullanmak istiyor. ve kendi dışında birlik olmak isteyen ve yardım yapmak isteyen birçok kesimin de engellemesine karşı karşıyadır. İkinci bir husus, bugün baktığımızda ölü ve yaralı sayısından net bir rakamın olmayışında halkta tedirginliğe neden oldu. Bu tür eksiklerin olması elbette bu bölgede yaşayan insanların acılarını da daha da büyüttü. Gerçekten şu anda barınma ve diğer ihtiyaçlarını karşılama noktasında hükümet eksik kalmıştır. Bunun ikinci bir nedeni büyük bir askeri güce sahip olan Türkiye bu konuda bu gücünü bu alanda kullanmamasına eleştirilen neden oldu. Halbuki burada bir 20 bin civarında bir gücü bu alanda kullansaydı bugün enkaz altında insanların hepsini kurtarmış oluyordu. Ve bu nedenle gereği yapılmadığını kanaatindedir ve toplum da bu yönde eleştirileri vardır.
Tahran Radyosu.
Doğru. Efendim şimdi bu hükümetin performansıyla ilgili sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı eleştiriler gündeme geldi. Buna da sert bir tepki verildi. Ancak şimdi tabii şimdi dayanışma zamanı olduğunu biliyoruz ama hükümet sizce bu performansından nasıl bir siyasi malzeme olarak kullanabilir bunu? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı?
Burada en bariz örneği bu alanda gidip yardım yapmak isteyen kesimlere karşı yani hatta bu noktada yani bir dönem milletvekilliği yapmış olan eski vekiller de dahi alana çıkıp bu tür yardımları yapan kesimlere karşı provokatif hareketlerde bulunması bunun bir örneğidir. Yani bu amaçla bizim dışımızda herhangi bir kesimin bu alanda gözükmesi ve yardım yapması birlik olması açısında istemiyor. Yani bunu eğer yapılacaksa biz yaparız anlayışıyla kendi propagandasını ve kendini öne çıkarma gibi bir durum var. Bu da yeterli değildir. Yani bunu yaptığı için de hala enkaz altında insanlar olması ve bir sürü ölü ve yaralı sayısında da hala bir netlik olmaması bunun bir göstergesidir. Bunun dışında kendi çabalarıyla bireysel ve kolektif bir şekilde kitlesel olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu yardım birlikleri önüne de geçildi. İşte şu kesimde olması veya bu kesimde olması engelle karşılaşması bunun bir göstergesidir ve bu da gösteriyor ki hükümet kendi dışında yapılan herhangi bir yardımı da engellemek istiyor. Halbuki şu anda onu engellemek değil de onu yardım yapmak isteyen kesimlere de yol açması gerekiyor ve bu ne kadar yardım yapılırsa o kadar acılar, o kadar ihtiyaçlar karşılanmış olur. Ama hükümet bu konuda tutumu tettimdir ve bu alanda da kimseyi görmek istemiyor.
Doğrudur. Şimdi dışarıdan gelen yardımları nasıl gördünüz siz? Komşu ülkelerden örneğin mesela insani yardımların gelmesi ve özellikle bazı ekiplerin, arama kurtarma ekiplerinin komşu ülkelerden Türkiye'ye gitmesi bu arama kurtarma sürecini nasıl hızlandırdı acaba?
Bu elbette önemli bir durumdur. Yani bu konuda arama kurtarma çalışmaları ekipleri ve yardım kuruluşlarının daha aktif bir şekilde, organize, programlı bir şekilde alana sevk etmesi elbette çok önemlidir. Ama bu konuda da hükümetin iyi bir program yapmadığı ortadadır. Ve gelen yardım kuruluşları ve kurtarma ekiplerinin alana organize etmesi ve alanda çalışması programı yapılmadığı için de bu konuda gelen yardım kuruluşları yabancılığı olduğu bu bölgede nereden daha acil müdahale etmek istediğini bilmediği için de tam randımanlı bir şekilde bu görevini yerine getirmiyor. Hükümet bu konuda da bir program yapmadığı için tamamen bu insanların acılarını daha da büyüttü. İkinci bir hususta, yani bu daha önce çeşitli bu konuda bilim insanlarının bu alanlarda deprem olacağı uyarısı yapmasına rağmen hükümet bu konuda herhangi bir tedbir almadığı için de bu yıkımın da daha boyutu daha büyük bir kendini hissettirdi.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz Sayın Bedir Hocam.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Türkiye'de yaşanan depremle ilgili son gelişmeler ve detayları gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.varstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran Kızılayı'nın depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye her türlü yardıma hazır olduğunu duyurması, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden dolayı bu iki ülke yönetimleri ve halkına taziye mesajları göndermesi gibi haberler göze çarparken, Keyhan gazetesinde Pakistanlı siyasetçinin İran İslam İnkılabı hakkında değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Pakistan'ın Sind Eyaleti Meclisi Başkan Yardımcısı, basının İran milletinin bölgesel ve uluslararası düzeyde ilerlemesine yönelik taraflı yaklaşımını eleştirerek, yaptırımlar ve dış baskılar İran İslam İnkılabı'nı güçlendirdi dedi. Pakistanlı siyasetçi Bayan Reyhane Legari İrna'ya verdiği özel bir röportajda şöyle dedi. İslam devriminin zaferi İran toplumunu güçlü, kendi kendine yeterli ve aktif hale getirdi ve bugün parlak sonuçları görebiliriz. İran halkı 44 yıldır sert yaptırımlara karşı mücadele ediyor ve yaptırımlara rağmen birçok alanda önemli kazanımlar ve ilerlemelere imza atmış bulunuyor. Geçen ay İran'da düzenlenen ilk uluslararası seçkin ve iz bırakan kadınlar kongresine katılmak için İran'ı ziyaret eden söz konusu Pakistan'la önde gelen siyasetçi açıklamasının devamında şöyle dedi. Maalesef batılı güçler İran toplumu özellikle de bu komşu ülkedeki kadınların durumu hakkında yanlış bir imaj sunuyor. Ancak gerçek şu ki biz İranlı kadınların her geçen gün güçlendiğine yakından tanıklık ediyoruz.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Hamas'ın Filistin halkı özgürlüğüne kavuşuncaya dek işgalci Siyonistlere karşı mücadelenin devam edeceğini duyurması, İslam'ın kalabalığı zafer yıl dönümü eşiğinde İran genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber yer alıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Yemen temsilcisinin Yemen'e yönelik devam eden kuşatmanın asıl suçluları olduğunu söyledi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-Azi, Birleşmiş Milletler'in bir Yemen gemisinin tahliye edilmesini engellediğini açıkladı. Hüseyin El-Azi, El Meyadin kanalına şunları söyledi. Yemen'e giden gemilerin denetim ve tahliyesinden sorumlu Birleşmiş Milletler güçlerinin gerekçe göstermeden gerekli izni vermemesi Yemen kuşatmasının tırmanmasına neden oluyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg Yemen halkına yönelik kuşatmanın asıl suçlularıdır. Öte yandan Sana'a Hastanesi Müdürü Muhammed Tahir Cahaf şöyle dedi. Yemen'in özellikle de Sana'a Hava Alanı'nın kuşatma altına alınması karaciğer sorunlarına bağlı ölümlerin sayısını arttırdı. 11 milyon Yemenli karaciğer sorunu yaşıyor ve Yemen'deki ölümlerin artmasının nedenlerinden biri de karaciğer hastalıklarıdır.
Camicam gazetesinde Güney Pars Gaz Sahası Araştırma ve Teknoloji Başkanı'nın açıklamasını konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
Güney Pars Gaz Sahası Araştırma ve Teknoloji Başkanı, bilgi tabanlı teçhizat ve optimizasyon yoluyla bu tesisin gaz üretim miktarını %30'a kadar artırma olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güney Pars Gaz Sahası Araştırma ve Teknoloji Başkanı Abbas Seyyadi, bilgi tabanlı teçhizat ve optimizasyon yoluyla bu tesisin gaz üretim miktarını %30'a kadar artırma olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Seyyadi, İslam İnkılabı'nın zaferinin 44. yıl dönümünde Güney Pars Gaz Sahası şirketinin akademik kurumlarla yakın işbirliği içinde yürüttüğü araştırma faaliyetlerine dikkat çekerek, bilgi tabanlı hizmetlerde tasarlanabilir eksenlerin sağlanması ve inovasyon ekosistemlerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması amacıyla İstihbarat, çevresel süreç, üretimin sürdürülebilirliği, enerji yönetimi olmak üzere 3 eksende yeni teknolojilerin güncellenmesi ve kurulması hususunda araştırma ve teknoloji sektöründe ortaya çıkan çevresel etkileri azaltarak sürdürülebilir üretimi planlamaktayız dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme. Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Geçen bölümde İran'daki Ermeni Hristiyan azınlığın savaş dönemindeki ilk şehidi olan Şehit Zorik Moradia'nın hayatını annesinden dinledik. Şimdi bu sohbetimizde başka bir Hristiyan anılarını anlatacağız sizlere.
İran halkının kutsal savunma döneminin Irak-Bağız rejiminin dayattığı savaşın ilk aylarıydı. Sayın Hamenei, Dr. Çamran ile birlikte cepheye gitmek için İmam Hümeyni'den izin aldı. Bu dönem uzun sürmedi. Hicri Şemsi 1360, miladi olarak 1981 yılında Hamenei Bey'in Tahran'ın güneyindeki camilerden birinde suikaste uğraması ve ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra İmam Hümeyni artık Ayetullah Hamenei'nin Irak'ın komşu vilayetlerinde ve İran'ın sınır noktalarında inşaat projeleri açmasına izin vermedi. İmamın bu yasağı savaşın son ayına ve Saddam'ın yeniden saldırısına kadar devam etti. Ancak Ayetullah Hamenei tekrar savaş kıyafetlerini giydi ve cepheye gitti. Bu iki cepheye gidiş arasında Ayetullah Hamenei'nin planlarından biri de Ermeni şehitlerinin evlerini ziyaret etmekti. Bugünkü programımızda Ayetullah Hamenei'nin Ermeni şehit aileleriyle görüşmesinden bir hatırayı daha şehit kardeşinin ağzından anlatacağız.
Ben Şehit Paylak Avedia'nın abisiyim. 9 kardeşiz, ablam ve benden sonra Paylak diğerlerinden büyüktü. Hepimiz İsfahan şehri Feridun'da doğduk. Orada yaşardık. Devrimden birkaç yıl önce Tahran'a geldik. Paylak en başından klas bir restoranda çalışmaya başladı. Halkla ilişkileri çok iyiydi ve Ermenice ve Farsça dışında İngilizce de biliyordu. İlk günlerde bir dil eğitim enstitüsüne kaydoldu. Paylak hem yakışıklıydı, hem güzel yüzlüydü, hem de iri yarıydı. Çok yetenekli bir çocuktu. Restoranda boş zamanlarında piyano çalardı. Birkaç ay sonra hiçbir öğretmen görmeden ve eğitim görmeden piyanoyu o kadar akıcı çaldı ki onu gören herkes onun çocukluğundan beri piyano çalarak büyüdüğünü düşündü. Adil olmak gerekirse Paylak çok sevgi dolu bir çocuktu. Hem de çok. Kimse annemi, babamı onun kadar sevmedi ve şehit olduğunda kimse onun sevgisinin boşluğunu dolduramadı. Lokantadan aldığı tüm maaşı evi ve ailesi için harcardı. Babama masraflarında yardım eder, anneme ve kardeşlerime hediyeler alır, gönüllerini mutlu ederdi. Bahar mevsimi şehit olduğu yılda Paskalya hediyesi olarak anneme altın almıştı. Paylak'ın şehadetinden sonra annem o altının satın alma fişini albüme koydu. O albüme her baktığında ve satın alma listesine her geldiğinde boğazı düğümlenip "Aman anneciğim, sen sadece başkalarını mutlu etmeyi düşündün" derdi.
Askerliğe gitmek istediği zaman hepimiz üzüldük. Babam dışında hepimiz üzüldük. Hatta babam onun askere gitmesi için bir koyun kurban etmiş, o kadar mutlu olmuştu ki oğlu erkek olacak diye çok sevinirdi. Askerlik bitince evlenmene yardım edeceğim derdi. Paylak'ın askerliği eğitimini tamamlamasının ardından Meşhed'e nakledilmesiyle başladı. Hizmetinden birkaç ay sonra savaş başladı ve güneybatıdaki Dezful'a gitti. Birkaç kişi gelip Paylak'a kaçmasını söylemişti. Eğer kaçmazsak hayatta kalamayız diyorlardı. O zamanlar Beni Sadr'in Cumhurbaşkanlığı dönemiydi. Beni Sadr hem Cumhurbaşkanı hem de başkomutandı. Biliyorsunuz ki Bani Sadr'in düşünce tarzı ve yönetimi gereği o dönemde cephedeki savaşçıların durumu hiç de elverişli değildi. Ancak Paylak kaçmayı reddetti. Ayrıca kaçakları kararlarından bile caydırdı. Çok yiğit, cesur ve korkusuz, kararlı ve azimliydi. İzindeyken kaçmak isteyenlere ölümün bu aşağılanmayla yaşanmaktan bin kat daha iyi olduğunu söylediğini, bana da dediğini anlatıyordu. Hepimiz bir gün ölecekken toprağımızı, servetimizi, şerefimizi savunurken öldürülmek ne güzel diye konuşurdu. Ağabeyim Paylak okumayı çok severdi. Tarih kitaplarından öykü ve romanlara kadar çok şey okurdu. Kışlada, kampta ve cephede bile okumayı bırakmadı. Askerliği sırasında mesleğinin ne olduğunu tam olarak bilmiyordu. Kendisine sorduğumuzda benim oraları süpürdüğümü zannediyorsunuz. Benim ne yaptığımızın ne önemi vardı derdi.
Tahran Radyosu.
Şehidin kardeşi sözlerine devam ediyor ve şöyle ekliyor. Hayatımda iki günü asla unutmayacağım. Biri Paylak'ı teşhis etmek için morga gittiğimiz gün, diğeri de Ayetullah Hamini'yi ağırladığımız gün. Paylak'ın şehadet haberini getirdiklerinde o gün evdeydim. Baba ve dede de vardı. Bir asker geldi ve kimlik tespiti için adli tıbba gitmemizi söyledi. Üçümüz oraya gittik. Beni morgun, üç Ermeni şehidinin olduğu bir bölümüne götürdüler. İlk ceset, ailesine henüz haber verilmeyen bir şehide aitti. Haber vermeye giden görevli, şehidin kardeşinin düğünü olduğunu görünce haber vermek istememişti. İkinci cenaze Zorik Moradian'a, üçüncü cenaze ise Paylak Odian'a aitti. Oydu, yüzü hala şefkatle parlıyordu. Sol omzu kalbinin hemen arkasından yarılmıştı. Paylak ve Zorik ilk Ermeni şehitler arasındaydı.
Büyük babam bir rahipti, Aşam Araklıyan. Papaz Araklıyan olarak tanınırdı. Çok ünlüydü ve bütün Ermeniler onu tanırdı. Paylak'ın cenazesi sırasında onu ayrı bir bölüme gömmemizi ve şehitler mezarlığında Nahatak adlı bir arsa yapmamızı önerdi. Ermenice'de Nahatak şehit ederler. Şimdi Ermeni mezarlığına giderseniz şehitler için ayrılmış bir bölüm olduğunu göreceksiniz. Bu bölümün ortasına bir anıt yapılmış ve içine şehitlerin isimleri yazılmış. Bu parçanın varlığı dedemizin önerisinden kaynaklanmaktadır.
Asla unutmayacağım bir diğer olay da Sayın Hamenei'nin evimize geldiği geceydi. Paylak'ı teşhis etmek için adli tıp doktoruna gittiğimiz gün ne kadar acı, karanlık ve unutulmaz olursa olsun Sayın Hamenei'yi evimizde ziyaret ettiğim gece taslı, parlak ve unutulmazdı. Dürüst olmak gerekirse o gece başka bir Sayın Hamenei'yi tanıdım. Daha önce tanıdığımdan 1000 ışık yılı uzakta olanı tanımış oldum. Onunla tanışmadan önce hakkında olumsuz düşüncelerim olduğunu düşünüyorsanız, hayır, böyle değil. Dürüst olmak gerekirse, onun bu kadar kibar ve iyi kalpli, sıcak, nazik, samimi ve sevgi dolu olduğuna inanmadım. Nerede ondan televizyonda gördüğüm güç ve otorite, nerede o gece onda gördüğüm nezaket ve sevgi, onları bir araya getiremedim. O gün annem aradı. Bu akşam misafirimiz olacak. İşten erken gelin dedi. 1984 yılıydı. Paylak'ın şehadetinden 4 yıl sonraydı. dayatılan savaşın zirvesinde yani ortasında.
Evimizin önüne geldiğimde kapının önünde duran tanımadığım iki kişi gördüm. Soruları ve cevaplarıyla eve girdikten sonra Cumhurbaşkanı Ayetullah Hamenei'nin evde olduğunu ve ailemle sıcak bir şekilde konuştuğunu görünce şaşırdım. Gelip selam verdiğimde babam beni tanıştırdı ve benim şehit ağabeyi ve ailenin en büyük oğlu olduğumu söyledi. Bana saygı göstermek için ayağa kalktılar ve beni sıcak ve yakın bir şekilde karşıladılar. Çok unutulmaz bir geceydi. O gece sadece benim için değil, annem, babam ve o toplantıda bulunan her bir kardeşim için de unutulmazdı. Ayetullah Hamenei hepimizle konuşup nasıl olduğumuzu sordu. Hatta öğrenci olan kardeşlerimi, hangi sınıfta olduklarını, derslerinin nasıl olduğunu vesaire konuları sordu. Ayetullah Hamenei ile kişisel bir görüşmenin size nasıl hissettirdiğini bilmiyorsunuz tabii. Gidip Baylak'ın şehadet afişini getirdim ve kendisinden detaylıca bahsettim. Ayrıca Ayetullah Hamenei de Baylak'ın işinin büyüklüğünden ve onun gibi gençlerden bol bol bahsettiler ve annemle babamı övdüler. Şimdi Baylak'ın fotoğraf çerçevesi diğer fotoğraf çerçevelerinden farklı olarak evimizin bir süsüdür.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şia tarihinin büyük alimleri. Değerli dinleyiciler, Şia tarihinin büyük alimlerinin yaşamını ve değerli çalışmalarını ele aldığımız sohbetimizin bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İnsanlar arasında her zaman kendi dönemlerinde sömürgecilerin ve zorbaların zulmüyle mücadelede bayraktar olan alimler olmuştur. Bugüne kadar sizlere bazılarını tanıttık. Fakat bugün size bu alimlerden en etkinleri ve en başarılısını tanıtmak istiyoruz.
İşleri düzenleyen ve dertleri gideren Allah'ın adıyla. Hicri kameri 14. asır çok çalkantılı bir dönemdi. İngiltere, Amerika ve Sovyetler Birliği her biri halkların servetlerinden daha fazla paya sahip olmak için sömürü çaplarını daha da arttırıyorlardı. İran'da topraklarında barındırdığı büyük doğal zenginlikler ve ayrıca coğrafi konumu itibariyle her zaman bu devletlerin yağma amacı oldu. Fakat bu bölge İslam coğrafyasında halkının hamurunun ehlibeyt aşkı ile yoğrulduğu, Şiisi ile Sünnisi hep birlikte Resulullah torunlarına aşk besleyen bir bölge olmuştur. İnsanlar arasında her zaman kendi dönemlerinde sömürgecilerin ve zorbaların zulmüyle mücadelede bayraktar olan alimler olmuştur. Bugüne kadar sizlere bazılarını tanıttık, fakat bugün size bu alimlerden en etkinleri ve en başarılısını tanıtmak istiyoruz.
Bu büyük alimin doğumundan belki 100 yıl önce İmam Hüseyin Aleyhisselam torunlarından olan ailesi Nişabur kentinde yaşıyorlardı. Ailenin büyüğü olan Seyit Heyder, İslam dinini yaymak amacıyla ailesiyle birlikte Keşmir yolunu tuttu. Seyit Heyder, Hindistan'da İngiltere sömürüsüyle mücadele yolunda kendi canını feda etti ve şehit oldu. Yıllar sonra Seyit Mustafa adında çocuklarından biri Irak'a gitti ve tütün boykot fetvasını veren Büyük Mirza Şirazi yanında dini ilimleri öğrendi. Büyük Mirza'nın vefatı ardından Seyit Mustafa, Irak halkının davetiyle İran'a döndü ve yıllar sonra Humeyn olarak bilinen bir yere yerleşti.
O dönemde hala İran'da Meşruiyet Hareketi gerçekleşmemiş ve Kaçarlar Hanedanı İran'da hüküm sürüyordu. Kaçarların beceriksizlikleri ve yolsuzlukları hükümet mevkilerini kiraya verecekleri noktaya kadar varmıştı ve çeşitli bölgelerin yöneticileri kendi konumlarını korumak adına Kaçar Sarayı'nın talep ettiği paraları halktan zorla alıyor ve bu şekilde kendileri için büyük servetler ediniyorlardı.
Böyle bir ortamda Seyit Mustafa açıkça zulme karşı ayaklanmaktan başka çare bulamadı ve bunun için eline silah bile tuttu ve Humeyn bölgesinde şirret güçleriyle savaştı. Bu mücadeleler ise Mustafa'nın daha 47 yaşındayken şehit olmasına sebep oldu. Onun son evladı şehadetinden daha 5 ay önce doğdu ve hiçbir zaman bir babaya sahip olma zevkini tadamadı. Ruhullah her zaman babasının cesaret ve adalet yanlı olmasının hikayelerini annesi, halaları ve ağabeylerinin dilinden dinledi. Ve büyüdükçe babasına olan hayranlığı daha da arttı. Öyle ki daha sonraları kendine nüfus cüzdanında Mustafavi soyadını seçti.
Tahran Radyosu.
İran halkı Meşrutiyet İnkılabı'nın en yoğun günlerini geçirdiği dönemde Ruhullah daha 5 yaşındaydı ve mektebe daha yeni başlamıştı. Temel bilimler, günün ilimleri ve bazı dini konuları Humeyn bölgesindeki öğretmenler ve alimlerden öğrendi. Bu dönemde Ruhullah yerel yöneticilerin zulmüne ve arada bir de eşkıyaların halkın mallarını yağmalamalarına ve bölgede korku ve dehşet salmalarına şahit oluyordu. Böyle bir ortamda Ruhullah'ın dededen kalma evi evsizler için adeta bir sığınak haline gelmişti. Ruhullah halkın sorunlarını ve dertlerini yakından görüyor ve küçük olmasına rağmen ailenin diğer fertleriyle birlikte eşkıyalarla mücadele için eline silah almaya mecbur kalıyordu.
Seyyid Ruhullah gençlik döneminin başındayken süper güçler 1. Dünya Savaşı'nın borazanlarını çalmaya başladılar ve yaşanan zulümlere yenilerini eklediler. Ruslar ve İngilizler İran'ı adeta işgal ederek askeri güçlerini Kum ve Irak kentleri etrafında konuşlandırdılar. Artık Seyyid Ruhullah'ın yaşadığı yer tam anlamıyla bir savaş alanına dönüşmüş ve o da tüm olup bitenlere yakından tanık oluyordu. Tabii ki yaşanan olaylar onun kişiliğinin şekillenmesinde etkili oldu ve onu mazlumları ve mustazafları savunmaya ve var olan düzeni değiştirmeye ve bir çare bulmaya yöneltti. Thank you.
Birinci Dünya Savaşı ardından Seyyid Ruhullah eğitimini sürdürmek için Irak Dini İlimler Medresesi'ne gitti ve Ayetullah Abdülkerim Hayri Yezdi nezdinde öğrenimine devam etti. Rıza Han Pehlevi'nin darbesi ve Kacarlar Hanedanlığı saltanatının sona ermesinden 2 yıl sonra Ayetullah Hayri Yezdi Dini İlimler Medresesi kurmak için Kum kentine gitti ve Ruhullah da onunla birlikte Kum kentine yerleşti.
Artık 20'li yaşlarında olan Ruhullah, Kum kentinde birçok hoca ile tanıştı ve dini ilimlere ilaveten matematik, felsefe ve heyet ilimlerini öğrendi. Fakat tüm bu ilimler arasında irfan ilmine hayrandı ve her zaman kendisine irfanın zirvelerine ulaşması için ona yol gösteren birilerini aradı. Nihayet alimlerden birinin evinde Tahran'dan olan Ayetullah Şah Abadi ile tanıştı. Seyyid Ruhullah ilk görüşmede bu din aliminin yıllarca aradığı din alimi olduğunu anladı.
6 yıl boyunca Ayetullah Şah Abadi nezdinde özel irfan dersleri aldı ve bu dönemde hocasına hayran oldu. Sanki onda babasını görüyordu. Defalarca başkalarının dilinden babası hakkında duyduğu aynı cesaret, aynı mücadele ruhu Ayetullah Şah Abadi'nin vücudunda tecelli etmişti. İlim, bilinç ve irfandan kaynaklanan, kibir ve gururdan uzak, Allah dergahına huşu ve huzu ile birlikte olan cesaret. Seyyid Ruhullah her zaman hocasının adının ardından canım ona feda olsun demekle ona duyduğu sevgi ve hayranlığının şiddetini gösteriyordu.
Seyyid Ruhullah 27 yaşında felsefe ve ahlak tedrisine başladı ve 5 yıl sonra yani Hicri Şemsi 1313'te miladi takvimle 1934 yılında içtihat derecesine ulaştı. Soyadı babasının anısına Mustafavi olmasına rağmen Humeyn kentinden geldiği için Kum halkı arasında Seyyid Ağa Ruhullah Humeyni olarak tanınıyor ve dersleri ve münazaraları yıllarca talebeler ve din alimlerinin katıldığı celeseler oldu. Bu yıllarda ilk kitabını yayımladı. Namazın sırları ile ilgili irfan içerikli bir kitap. Herkesin ulaşamayacağı ve çok az insanın anlama gücüne sahip olan sırlar. İşte bu yüzden Seyyid Ruhullah bu kitabın yayımlanması ardından genel halk için Namaz Adabı adlı bir kitap kaleme aldı.
Seyyid Ruhullah Humeyni yaklaşık 35 yaşındayken bir kez daha dünya büyük bir korkunç savaşın ateşinde yanmaya başladı ve çocukluk anıları bu kez 2. Dünya Savaşı'nda canlanmaya başladı. Savaşın ardından neredeyse İran'dan ve bağımsızlığından hiçbir şey geriye kalmamıştı ve Despot Pehlevi Sarayı da Amerika'nın eline bir oyuncaktan başka bir şey değildi. Diğer yandan Kum Dini İlimler Medresesi kendi hocasını Ayetullah Hayri'yi kaybetmiş ve halk da çok zor şartlarda yaşıyordu. Bu durumda Seyyid Ruhullah ve arkadaşları Dini İlimler Medresesi'nde birlik ve dayanışmayı toplumun başlıca ihtiyaçları olarak gördüler. Zira sadece böyle bir durumda Dini İlimler Medresesi eski gücünü kazanabilir, aşırı taleplere karşı direnebilir ve mazlumlara bir sığınak olabilirdi.
Onlar çok çalıştılar ta ki Ayetullah Borucerdi Kum Dini İlimler Medresesi'nin başkanlığını kabul etti ve kısa bir süre sonra da herkes onu dünya Şii Müslümanlarının taklit merci olarak tanıdı. Ayetullah Borucerdi'nin varlığı ile dini ilimlere huzur ve güç tekrar hakim oldu ve Ayetullah Humeyni de bir kez daha ders vermekle ve kitap yazmakla meşgul oldu. Bu yıllarda kendisi her zaman Ayetullah Borucerdi'nin danışmanı ve güvendiği kişi oldu ve birçok kez onun temsilciliğini yaptı.
Ayetullah Burujerdi'nin varlığı Pehlevi hanedanının birçok işte Amerikan planlarından vazgeçmesine sebep oldu. Fakat Hicri Şemsi 1340, miladi takvimle 1961 yılında Ayetullah Burujerdi vefat edince Muhammed Rıza Şah, Amerika'nın kuruntuları ve planlarını İran'da gerçekleştirebileceğini sandı. İşte bundan sonra Ayetullah Seyyid Ruhullah Hümeyni'nin siyasi ve sosyal faaliyetleri yeni bir aşamaya girdi. Onun mücadelesi bundan sonra başladı.
Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. İmam Hümeyni'nin mücadelesi ve hayatı hakkındaki sohbetimize gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Programlarımızı parsley.ir üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı olarak tanıtırken, iç ve dış düşmanlara karşı sabır ve direnişin İslam'ın talimatı olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Elbette bugün bizim ve İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı Amerika'dır. Elbette ki bizim az düşmanımız yok, fakat hepsinden daha habis ve daha inatçı olanı Amerika'dır. Amerikalı yetkililer hem yalancılar, hem kurnazlar, utanmazlar, açgözlüler, şarlatanlar. Hareketlerini, söylediklerini siz dinleyin, göreceksiniz. Şarlatan gibi konuşurlar. Yani çeşitli çirkin ahlaki özellikler ve elbette bunun yanı sıra zalimler, taş kalpliler, şiddetle acımasızlar. Teröristler, yani tüm iyilerin sahip oldukları her şeyi bunlar tek başlarına sahipler. Yani böyle bir düşman bugün bizim karşımızdadır. Allah böyle düşmanlara karşı Resulullah'a talimat vermişti. Bi'setin başından Allahu Teala peygambere sabırlı olmasını emretmiştir. Bi'setin başındaki surelerden olan Müddessir suresinde şöyle buyruluyor. Ve Rabbine dayan, sabret. Kendi Allah'ın için sabret. Yine Kur'an'ın ilk surelerinden olan Müzzemmil suresinde şöyle buyruluyor. Onların söylediklerine karşı sen sabret. Kur'an'ın diğer yerlerinde de mükerrer olarak bu anlam vardır. İki yerde şöyle buyuruyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hem Hud suresinde var, hem Şura suresinde. Bu yüzden talimat verilmiştir. Şimdi sabır ne demek? Sabır, oturup el elin üstüne koyup sonuçları ve olayları beklemek demek değildir. Sabır, yani direnmek, dirençli olmak, kendi doğru hesaplarını ve titiz hesaplarını düşmanın hileleriyle değiştirmemek. Sabır, yani kendimiz için çizdiğimiz hedefleri ezlemek. Sabır, yani moral ile hareket etmek ve devam etmek. Bu sabrın anlamıdır. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.